14. ayrım. Sayfa no 101. Şehrin gürültüsü arkalarında kalmıştı. Bir fabrikanın siyah uzun bacaları göğe doğru yükseliyordu. Caddeye enlemesine gelmiş olan büyük pankart rüzgarla mücadele etmek istermiş gibi sallanıyordu. Şiddetle sallanırken sokağa ve rüzgara haykırır gibiydi. Proletarya, kolektif, sınıf farkı, mücadele, kurtulmuş, gelecek. Sonra göz göze geldiler. Bu bakış bir el sıkışmasını andırıyordu. Leo gülümsedi. Senden bunu istememe imkan yoktu. Fakat geleceğini biliyordum sanırım. Kızak bozuk bir yola girip bir telin önünde durdu. Leo adama para verdi. Ağır ağır yürümeye başladılar. Leo kızak köşeyi dönüp kaybolana kadar dikkatle baktı. Sonra deniz kenarına inmek için 3 kilometre yürüyeceğiz dedi. Üşüyor musun? Hayır. Genç adam onun elini tuttu. Teli takip ederek tahta bir kaldırıma çıktılar. Bir yerde bir köpek uludu. Rüzgarda çıplak bir ağaç acı acı ıslık çaldı. Kaldırımdan indiler. Kar ayak bileklerine kadar geliyordu. Kıra çıkmışlardı. Uçsuz bucaksız karanlıkta ilerliyorlardı. Kira kararlı bir tavırla yürüyordu. Kaçınılmaz bir şeyle karşılaşmış bir insan gibi sakindi. Leo kızın elini tutuyordu. Aralarında kalan şehrin kırmızı ışığı gökyüzüne vurmuştu. Gökyüzü yere yaklaşmış ya da yer göğe doğru yükselmişti. Varlıklarıyla ikisini birbirinden ayırıyorlardı. Kar baldırlarına kadar çıktı. Rüzgar şiddetle esiyordu. Öne doğru eğilmiş yürüyorlardı. Paltoları fırtınayla mücadele eden yelkenleri hatırlatıyordu. Soğuktan yanaklarının derileri gerilmişti. Karın arkasında dünya vardı. Karın arkasında tamamlanmış gerçek vardı. Arkalarında kalan ülke bunun karşısında saygıyla, arzuyla ve acıyla eğiliyordu. Avrupa. Hayat karların ötesinde başlıyordu. Durdukları zaman kar da birdenbire bitti. Ufku ve gökyüzü olmayan siyah bir boşluğa baktılar. Uzaktan ve aşağılardan bir ses yankılandı. Sanki biri düzenli aralıklarla kova kova su boşaltıyordu. Leo fısıldadı. Sesini çıkarma. Genç kızı dar ve kaygan bir yoldan geçirdi. Birinin ayak izlerini takip ediyordu. Kira boşlukta yüzen bir silüeti seçer gibi oldu. Bir gemi direği gördü. Bir kibrit gibi küçük bir alev parlayıp söndü. Gemide hiç ışık yoktu. Kira yolda duran iri yarı adamı da fark etmedi. Ancak adam el fenerini yakıp Leo'nun yüzüne, omuzlarına ve nihayet Kira'ya çevirince durakladı. Sonra fener söndü. Genç kız siyah bir sakal ve silah tutan bir el gördü. Fakat tabanca yere doğru çevrilmişti. Leo'nun elini cebinden çıkartırken bir hışırtı duyuldu. Sonra delikanlı adama bir şey verdi. Leo, bir yolcu daha var diye fısıldadı. Bu kız da benimle gelecek. Başka kameramız kalmadı. Ziyanı yok, benim kameram yeter. Hafif hafif sallanan tahtalara bastılar. Başka bir adam birdenbire karşılarına çıkıp onları bir kapıya götürdü. Leo, Kira'nın güverteye açılan kapı ağzından geçmesine yardım etti. Alt güvertede bir ışık ve gizlenen gölgeler vardı. Göğsünde St. George nişanı bulunan kısa sakallı bir adam sessiz sedasız onları süzdü. Bir kapının ağzında duran eski bir brokar paltolu kadın korkuyla onlara baktı. Elindeki küçük tahta kutuyu sıkı sıkı tutuyordu. Elleri titremekteydi. Onlara yol gösteren adam bir kapıyı açıp içeriye girmeleri için başıyla işaret etti. Kamara çok küçüktü. Bir ranza burayı boydan boya kaplamıştı. Yatakla boyası çatlak duvar arasında ancak yürünebilecek kadar bir yer vardı. Köşeye konulmuş bir tahta masa olarak kullanılmaktaydı. Duvara isli bir lamba asılıydı. Lambanın masaya vuran ışığı titreyen sarı bir lekeyi andırıyordu. Yer sanki nefes alırmış gibi hafif hafif kalkıp iniyordu. Lumbuzun kapağı örtülmüş ve kilitlenmişti. Leo kapıyı kapatıp paltonu çıkar dedi. Kira itaat etti. Genç adam paltosunu çıkarıp kasketini de masanın üstüne attı. Sırtına, kolları ve omuzları dar, kalın, siyah bir kazak giymişti. İlk defa birbirlerini paltosuz görüyorlardı. Kira kendisini soyunmuş gibi hissetti. Biraz geri çekildi. Kamera çok küçüktü. Bu yüzden de kendisini saran hava sanki Leo'nun bir parçası gibi geliyordu ona. Ağır ağır gerileyerek köşedeki masaya sokuldu. Leo kızın ayağındaki kalın fötür çizmelere baktı. Bu çizmeler Kira'nın ince vücuduna hiç de uygun düşmüyordu. Onun bu bakışını hisseden Kira çizmelerini çıkartıp karşı tarafa fırlattı. Genç adam yatağa oturdu. Kira da masanın üstüne çıktı. Siyah iplik çoraplı bacaklarını masanın altına gizlemişti. Öne doğru eğilmiş, kollarını da vücuduna yapıştırmıştı. Sanki soğuktan büzülmüş gibi bir tavır takınmıştı. Yarı karanlıkta açık yakasından görünen cildi hafifçe parlıyordu. Leo, Berlin'deki halam benden nefret eder diye söylendi. Fakat babamı çok severdi. Babam öldü. Çizmelerindeki karları silk, Leo. Karlar yerde eriyor. Sen olmasaydın 3 gün önce kalkan gemiye binecektim. Fakat seni görmeden ayrılmama imkan yoktu. Onun için bu gemiyi bekledim. Öbür gemi kayboldu. Ya battı ya yakalandı. Orasını kimse bilmiyor. Ama gemi Almanya'ya kadar gidemedi. Bir bakıma hayatımı kurtarmış sayılırsın. Homurtuya benzer hafif bir ses duydular. Tahtalar gıcırdamaya başladı. Lambanın alevi isli fanusun içinde titredi. Leo ayağa fırlayarak ışığı söndürdü. Lumbuzun kapağını açtı. Birlikte küçük lumbuza sokularak şehrin kırmızı ışığının uzaklaşışını seyrettiler. Sonra o kızıllık kayboldu. Toprakla gökyüzü arasında sadece birkaç ışık kaldı. Bu ışıklar kımıldamıyorlardı. Fakat küçüle küçüle yıldıza döndüler. Sonra birer kıvılcım halini aldılar ve kayboluverdiler. Kira genç adama baktı. Leo'nun gözleri büyümüştü. Gözlerinde kızın o güne kadar görmemiş olduğu bir ifade vardı. Leo zafer kazanmış bir tavırla ağır ağır sordu. Arkada bıraktığımız şeyi biliyor musun? Sonra kızın omuzlarını tuttu, dudaklarıyla onun ağzını zorlayarak açtı. Kira boşluğa düşermiş gibi oldu. Adaleleri Leo'nun ağırlığını hissediyordu. Kollarını kaldırarak ellerini usul usul genç adamın kazağının üstünde gezdirdi. Sanki cildiyle delikanlının vücudunu hissetmek istiyordu. Leo birdenbire kızı bırakıp lomboz kapağını örttü ve lambayı yaktı. Leo bir sigara yakarak kapının önünde yanında durdu. Kıza bakmadan sigarasını içmeye koyuldu. Kira sakin bir tavırla yine masaya oturmuştu. Sesini çıkarmıyor, bir şey sormuyordu ama gözlerini Leo'dan ayıramıyordu. Leo sigarasını duvara basarak söndürdü ve kıza yaklaştı. Ellerini cebine sokmuştu. Yüzü ifadesizdi. Dudaklarından da küçümseme okunuyordu. Kira genç adama bakarak ağır ağır kalktı. Sanki büyülenmiş gibi hareketsiz durdu. Leo, elbiselerini çıkar dedi. Genç kız bir şey söylemedi. Gözlerini de ondan ayırmadı. Sadece baş eğdi. Leo durmuş onu seyrediyordu. Kira ailesinin ahlak kurallarını düşünmedi. Fakat bir an eteğini yerde görünce bunu hatırladı. Genç kız bu kurallara isyan edermiş gibi kalın pamuklu çamaşırlarının ipek olmamasına üzüldü. Gömleğinin askısını çözdü. Göğsünün altına düştü bu. Diğer askıyı da çözdüğü sırada Leo birdenbire onu yakalayıp havaya kaldırdı. Kızın vücudu yay gibi gerilmişti. Saçları Leo'nun koluna sarkmıştı. Genç adamın ağzı da göğsündeydi. Sonra yatağa düştüler. Leo kızı çıplak sırtından tutmuştu. Kira'nın bütün ağırlığını iki eliyle taşıyordu. Genç adam lambayı söndürdü. Kira onun kazağının yere düştüğünü duydu. Nihayet Leo'nun sıcak vücudunun temasını hissetti. Kira'nın saçları yatağın kenarından sarkmıştı. Kızın dudakları sanki kükreyecekmiş gibi aralandı. 10. Kira uyandığı zaman Leo'nun başı bir göğsünün üstündeydi. Kapıda duran bir denizci de diğer göğsüne bakıyordu. Kira telaşla battaniyeyi çenesine kadar çekti. Denizci eşikte duruyordu. Omuzları dar, kapıdan geçmeyecek kadar genişti. Adam bir eliyle kemerine takılı tabancayı tutuyordu. Önü açık deri ceketinin içinden çizgili kazağı görünüyordu. Pis pis sırıtan adamın bembeyaz ve düzgün dişleri vardı. Mavi kasketi kapının üstüne değdiği için biraz eğilmişti. Bu kasketin üstünde kırmızı bir Sovyet yıldızı vardı. Adam güldü. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim yoldaşlar. Kira kasketteki yıldızdan gözlerini ayıramıyordu. Fakat henüz durumu anlayamamıştı. Bu yüzden bir çocuk gibi butalaca bir şeyler mırıldandı. Lütfen buradan gidin. Bu bizim ilk. Birdenbire kızıl yıldızın ne anlama geldiğini anlayarak boğulacak gibi oldu. Denizci bir kahkaha attı. Daha kötü bir zaman seçemezdin yoldaş. Bundan daha kötüsü olmazdı. Leo, buradan gidin de giyinelim. Sesi küstah değildi fakat yalvarmıyordu da. Fakat bu sözlerde bir emir gizliydi. Denizci komutandan emir almış gibi itaat etti ve çekilip kapıyı kapattı. Leo Kira'ya baktı. Senin elbiselerini getirene kadar yat. Hava çok soğuk. Yataktan çıkıp Kira'nın elbiselerini topladı. Bir heykel gibi çıplak, aynı zamanda kayıtsızdı. Lombozun kapağının arasından gri bir ışık süzülüyordu. Sessiz sedasız giyindiler. Yukarıda birileri telaşlı telaşlı yürüyordu. Bu yüzden de küçük kameranın tavanı sarsılmaktaydı. Bir yerde bir kadın hıçkırarak ağlıyordu. Giyindikleri zaman Leo, "Korkma Kira," diye mırıldandı. "Bir şey yok." Genç adam çok sakindi. Bir an Kira, Leo'nun bu halini görebildiği için felakete adeta memnun oldu. Göz göze geldiler. Bu bakış hatırladıkları şeyleri onaylar gibiydi. Leo kapıyı ardına kadar açtı. Adam dışarıda bekliyordu. Leo sakin bir sesle konuşmaya başladı. İstediğinizi itiraf edeceğim. Yazacağınız her şeyi imzalamaya hazırım. Yalnız bırakın kız gitsin. Kira konuşacak oldu fakat genç adam eliyle onun ağzını kapadı. Bu işle onun bir ilgisi yok. Ben bu kızı kaçırdım. İsterseniz bunun için de beni dava edebilirsiniz. Kira haykırdı. Yalan söylüyor. Leo sus diye gürledi. Denizci ikiniz de susun bakalım.
Adamın peşinden gittiler. Kadının feryatları kulaklarına sağır edecek gibiydi. Onun dizlerinin üstünde sürünerek iki denizcinin peşinden gittiğini gördüler. Kadının küçük tahta kutusunu alıp açmışlardı. Elmaslar adamların avuçlarında parlıyordu. Kadının saçları yüzüne dökülmüştü ve durmadan ulur gibi bağırıyordu. Kapısı açık bir kameranın önünden geçerlerken Leo içerisini görmemesi için kirayı çekti. Kamerada adamlar yerde hareketsiz yatan birinin başına toplanmışlardı. Yerdeki adam kalbine saplamış olduğu hançerin sapını tutuyordu. Tam St. George nişanın altından saplamıştı. Güverte gemiye el koymuş adamlarla doluydu. Siste bir gölge gibi kalkıp kalkıp inen sahil muhafaza ekibiyle gelmişti onlar. Geminin direğindeki kızıl bayrak cansız cansız sallanıyordu. İki denizci kaçakçı gemisinin siyah sakallı kaptanını kollarından tutmuşlardı. Kaptan başını önüne eğmiş ayakkabılarına bakıyordu. Tayfalar deri ceket giymiş dev gibi bir adama bakarak emir bekliyorlardı. Dev cebinden bir liste çıkarıp kaptanın burnuna doğru uzattı. Parmağıyla işaret ederek bu hangisi diye sordu. Kaptan burnuyla listedeki bir ismi işaret etti. Kira devin gözlerinde beliren tuhaf ifadenin anlamını anlayamadı. Peki kız kim? Kaptan bilmiyorum diye cevap verdi. Kızın adı yolcu listesinde yazılı değil. Son dakikada genç adamla beraber geldi. Tayfalardan biri atıldı. 17'sinde ülkeden kaçmaya kalkacağın ihtilal aleyhtarı alçak. Yoldaş Timoshenko. Yoldaş Timoshenko gülerek yumruğuyla göğsüne vurdu. Çizgili kazağının altından şişkin adaleleri belli oluyordu. Demek kaçacağınızı sandınız ha? Kızıl Baltık filosundan Stefan Timoshenko'dan elinden kurtulacağınızı mı zannettiniz? Kaptan hala ayakkabılarına bakıyordu. Yoldaş Timoshenko emir verdi. Gözlerinizi dört açın. Silahlarınız da hazır olsun. Numara yapmaya kalkarlarsa bağırsaklarını deşiverin. Gülümsedi. Etraf sisliydi. Fakat Timoshenko'nun soğuğa ve sise aldırdığı yoktu. Açık yakasından güneşten kararmış teni görünüyordu. Islık çalarak oradan uzaklaştı. İki gemi de hareket ettikten sonra yoldaş Timoshenko geri geldi. Islak ve pırıl pırıl parlayan güverteden geçip yakalanan adamlara bakarken durdu ve Leo ile Kira'yı süzdü. Yuvarlak siyah gözlerinde anlaşılmaz bir ifade belirmişti. Uzaklaştı ve sonra tekrar Leo'nun yanına geldi. Parmağıyla Kira'yı işaret ederek bu kızın suçu yok dedi. Adam onu kaçırmış. Kira söze başladı. Fakat size anlatmaya çalıştım. Ben... Timoshenko ağır ağır küçük kahpenin sesini kes diye mırıldandı. Leo'ya bakarken gözlerinde anlamlı bir ifade belirmişti. Petrograd sahili birdenbire karşıda belirdi. Bu sahil donup kalmış bir gökyüzünün kenarında uzanıp giden bir sürü evden meydana gelmiş bir zinciri hatırlatıyordu. St. Isaac Katedrali'nin bir yarım küreye benzeyen altın kubbesi bacalardan çıkan dumanların arasından hafif hafif parlıyordu. Leo ile Kira bir halat yığınının üstüne oturdular. Arkalarında duran tayfa sigara içiyor. Fakat bir eli tabancasındaydı. Tayfanın uzaklaştığını duymadılar. Stefan Timoshenko yanlarına yaklaştı. Kira'ya bakarak fısıldadı. Karaya yanaşınca bir kamyon göreceksin. Adamlar o sırada çok meşgul olacaklar. Bana kalırsa hepsi de arkasını döneceklerdir. İşte onlar arkasını döner dönmez sen yürüyüp gidersin. Sakın durayım deme. Kira hayır diye itiraz etti. Leo ile kalacağım. Kira sen... Budalalığın lüzumu yok, ona yardım edemezsin. Sırf benim hatırım için Leo'nun itirafname imzalamasını istemem. Timoshenko güldü. Onun itiraf edeceği bir şey yok. Hem çocukların anlamadıkları şeylere karışmalarını da istemem. Kamyona giderken kızın oradan uzaklaşmasını temin et yoldaş. Kira o yuvarlak siyah gözlere baka kaldı. Adam eğilerek dişlerinin arasından fısıldadı. GPU'dan bir kişiyi kurtarmak daha kolaydır. İki kişi daha güç olur. Ben bugün öğleden sonra 4'te orada olacağım. Oraya gidip Stefan Timoshenko'yu sorarsın. Belki sana verecek havadisim olur. Kimse sana zarar vermeyecek. Gorok Hawaii 2. Cevap beklemedi. Yürüyüp yüzü çiçek bozuğu tayfaya sokuldu. Yakalananları bir süre yalnız bıraktığı için bir tokat attı. Leo, durumumu daha güçlendirmek mi istiyorsun? Diye mırıldandı. Gitmelisin. Hem Gorok Hawaii'ye de uğramasan iyi olur. Sahile yaklaşırken genç adam Kira'yı öptü. Kira dudaklarını ayırmakta güçlük çekti. Bu dudaklarını dolmuş camdan ayırmak kadar zordu. Leo, ismin nedir diye fısıldadı. Kira Argonova. Ya senin adın? Leo Kovalenski. İrinalardaydım. Konuşmaya dalmışız. Vaktin geçtiğini fark edemedim. Eve dönmek için çok geç olmuştu. Galina Petrovna kayıtsız bir tavırla içini çekti. Soğuk antrede titriyordu. Bu yüzden de sırtındaki sabahlığı havalanmaktaydı. Peki neden sabahın 7'sinde eve geldin? Herhalde Marusya teyzeni uyandırmışsındır. Hem zavallı Marusya öksürüyor. Uyuyamadım. Hem Marusya teyze de evden ayrıldığımı duymadı. Galina Petrovna esneyerek yatak odasına döndü. Kira birkaç kere Irina'nın evinde kalmıştı. Onun için Galina Petrovna üzülmemişti. Kira oturdu. Kolları iki yanına sarkmıştı. Saat 4'e kadar bekleyecekti. Daha 4'e çok vakit vardı. Dehşete kapılmam lazım diye düşünüyordu. Zaten korkmaktaydı. Fakat bütün korkusuna rağmen kelimelerle açıklayamayacağı, adlandırılamayacağı bir şey hissediyordu. Bu sessiz bir yahi veya kahkaha gibi bir şeydi. Leo, Gorokhovay 2'nin bir hücresine atılmıştı ama yine de Kira o tuhaf şeyi hissediyordu. Sanki Leo o anda kendisine sarılmıştı. Gorokhovay sokağında 2 numaralı ev açık yeşil renkteydi. Tıpkı bezelye çorbasına benzeyen bir renge boyanmıştı. Fakat boyalar yer yer dökülmüştü. Pencerelerde perde ve demir parmaklık yoktu. Caniler bir yan sokağa bakıyorlardı. Burası GPU'nun Petrograd'daki merkeziydi. İnsanlar bazı kelimeleri ağızlarına almak istemezler. Viran bir mezarlık, hortlaklı bir ev, İspanyol Engizisyonu gibi şeylerden söz ederken batıl bir korkuya kapılırlar. İşte Gorokhovay 2 de bu kelimelerden biriydi. Petrograd'da birçok geceler geçmişti. O gecelerde birçok ayak sesleri duyulmuş, bir sürü evin kapıları çalınmış ve bir sürü insan bir daha dönmemek üzere gitmişti. Sessiz bir dehşet bütün bir şehri kaplamıştı. Sesler alçalıp fısıltıya dönüşmüştü. Bu şehri saran dehşetin çıktığı bir yer vardı. Korku Gorokhovay 2'den etrafa yayılıyor ve yine bu merkeze dönüyordu. Bu bina diğerlerinden farklı değildi. Karşı taraftaki aynı biçim evlerde aileler aktarı pişirip gramofon çalıyorlardı. Köşede bir kadın çörek satıyordu. Pembe yanakları, mavi gözleri vardı. Sattığı çöreklerin kabukları altın rengindeydi ve sıcak yağ kokuyordu. Bir lamba direğine asılmış bir afişte tütün tröstünün yeni bir sigarası övülüyordu. Fakat Kira binaya doğru giderken oradan geçenlerin yeşil duvarlara bakmayarak adımlarını bir içgüdüyle sıklaştırdıklarını fark etti. Yüzlerinde zoraki bir sükunet ifadesi vardı. Sanki hepsi de varlıklarından, gözlerindeki ifadeden ve düşüncelerinden korkuyorlardı. Yeşil duvarların ardında ne olduğunu kimse bilmek istemiyordu. Kapı açıktı. Kira ellerini cebine sokarak kayıtsız bir tavırla içeriye girdi. İçeride geniş bir merdiven, koridorlar ve bürolar vardı. Bütün Sovyet hükümeti binalarında olduğu gibi bir sürü insan oradan oraya gidiyor veya bekliyordu. Yerler çıplak olduğu için durmadan ayak sesleri duyuluyordu. Fakat pek konuşan yoktu. Kira, Stefan Timoshenko'yu bir büroda masanın başında otururken buldu. Adam onu görünce gülümsedi. Sonra, tahmin ettiğim gibi diye mırıldandı. Genç adam aleyhinde bir şey bulamadılar tabii. Sadece babası, hoş bu da geçmişte kalmış bir şey. Leo'yu 2 ay önce yakalasalardı soru sormadan idam ederlerdi. Fakat artık, bakalım göreceğiz. Peki Leo ne yapmış? O mu? Hiç. Dediğim gibi babası önemliydi. 2 ay önce Profesör Gorski'nin isyana yeltendiğini duymuşsundur. İşte o ihtiyar budala da bu işe karışmış. Aslında kör olduğu için bir şey yapmasına imkan yoktu tabii. Ama Gorski'yi evinde saklamış, zaten bunun cezası da çekti. Leon'un babası kimdi? İhtiyar Amiral Kovalenski. Hani şu... Kira yutkunup sustu. Evet o, savaşta gözlerini kaybedip sonra kurşuna dizilen adam. Oh! Bana kalsa amirali idam ettirmezdim. Fakat söz hakkı sadece bana düşmüyor. Zaten kansız ihtilal yapmaya da imkan yoktur. Leon'un bu işle ilgisi olmadığına göre neden? O olay sırasında durumu bilen herkesi kurşuna dizebilirlerdi. Fakat artık biraz sakinleştiler. Bu iş unutuldu. Leon'un talihi varmış. Aptal aptal yüzüme bakma. Burada çalışsaydın zamanın, günlerin hatta saatlerin yaptığı değişiklikleri anlardın. İşte biz böyle çalışıyoruz. Bir budala bile ihtilalin hoş bir şey olmadığını anlar. O halde Leo'yu bırakmanız... Orasını bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım. Önce soruşturma yapılacak. Sonra ülkeden izinsiz çıkmaya kalkışması var. Fakat bunu halledebilirim sanırım. Biz çocuklarla mücadele etmiyoruz. Hele fışkıran bir yanardağın üstünde sevişmek için vakit bulabilen aptal çocuklarla hiç işimiz yok. Kira yuvarlak gözlere baktı. İfadesizdi bunlar. Fakat adam dişlerini göstererek gülüyordu. Timoshenko'nun yukarıya kalkık küçük bir burnu, iri küstah ifadeli burun delikleri vardı. Ağzı da bir hayli büyüktü. Kira, çok iyisiniz dedi. İyi olan kim? Adam bir kahkaha attı. Kızıl Baltık filosundan Stefan Timoshenko mu? 1917 Ekim'ini hatırlıyor musun? Baltık filosunun oranları hiç duydun mu? Öyle kedi gibi titremene lüzum yok. Bu ortaya çıkan serseriler Sütemer'ken Stefan Timoşenko Bolşevik'ti. Onu görebilir miyim? Hayır, buna imkan yok. Gemide yakalananları ziyaret yasak. Fakat o zaman sen evine git, bu arada otur. Hiç üzülme. Sana işte bunu söylemek istiyordum. Nüfusu tanıdıklar olan bir arkadaşım var. Zannedersem o. Sakın kimseye bir şey söyleme. Dostlarını da bu işe karıştırma. 2-3 gün sessiz sedasız otur. O kadar uzun. Sandığın kadar uzun değil. Onu bir daha göremeyebilirdin de. Hem üzülecek bir şey yok. Biz onu senin için kilitleyeceğiz. Yanında da hiç kadın bulunmayacak. Yerinden kalkıp tekrar güldü. Sonra dudakları bir çizgi haline aldı. Kira'nın karşısına dikilip gözlerinin içine baktı. Birdenbire ciddileşmişti. Leo'yu eline geçirdiğin zaman bir daha bırakma. Pençelerini geçir ona. Tırnağın yoksa uzat. O kolay idare edilecek bir tip değil. Hem bir daha da ülkeden ayrılmaya da kalkma. Sovyet Rusya'da yaşıyorsun. Belki burada nefret ediyorsun. Boğulacak gibi oluyorsun, fakat Sovyet Rusya'da kalacaksın. Onunla başa çıkabileceğini sanıyorum. Leo'ya dikkat et. Babası çok severdi onu. Kira elini uzattı. Eli Stefan Timoşenko'nun güneşten kararmış pençesinde kayboldu. Kira kapıya gelince dönüp hafif bir sesle sordu. Neden yapıyorsunuz bunu? Timoşenko Kira'ya bakmadı. Başını çevirmiş pencereden dışarıyı seyrediyordu. Savaşta Baltık filosunda görev aldım. Amiral Kovalenski Baltık filosundayken kör oldu. Kendisi en kötü komutanımız değildi. Hadi git buradan.